Ayrım 17.
Sayfa 172. Peki, madem öyle. Marusya saldırgan bir pırıltıyla parlayan gözlerini bana çevirdi. Natasha'nın koruyucusu ben olacağım bundan böyle, dedi. Onların önünde eğildim. Rica ederim Levchenko yoldaş, dedim. Benim de size katılmama izin verir miydiniz acaba? Kendinizi asmayacağınıza söz verirseniz evet. Beş para etmez koruyucular var bu dünyada, biliyorsunuz. Öyle korunmaktansa korunmamak daha iyidir. Selam çaktım. Tamam, dedim. Boynumu ilmikten sakınmaya çalışacağım. Natasha Marusya'nın kollarından sıyrıldı. Yeni koruyucularına gülümserken azıcık yüzü bile kızardı. Gel bir iki lokma bir şeyler ye, dedi ona Marusya. Sorunun bu yönü içimi rahatlatmıştı bir bakıma. Akşama doğru soruşturma yargıcıyla Maria Kondratyevna geldiler. Soruşturma görevlisini Natasha'yı sorguya çekmemeye razı ettim. Sözünün eri işini bilir bir adammış. Bir tutanak düzenledi. Sunduğumuz yemeği yedi ve gitti. Maria Kondratyevna ağlamak üzere toplulukta kaldı. Herkes uyuduktan sonra gecenin geç saatinde Kalina Ivanoviç ile birlikte çalışma odama geldi. Bitkin bir durumda kanepeye yığıldı. Senin bu çocuklar birer canavar, dedi. Yoldaşları ölüyor, onlar ki ki ki gülüyorlar. O senin Lapot'ta her zamanki gibi orada burada dolaşıyor. Ertesi gün Rapfak öğrencilerini geçirmeye gittim. İstasyona giderken Verşnev duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Çocuklar işin aslını anlamıyorlar. Adam yaşamından hayır gelmediği için ölmeye karar vermiş. Onlarsa Natasha yüzünden öldüğünü sanıyorlar. Oysa çocuk yaşama karşı dayanç gösterememiş. O yüzden asmış kendini. Belukin başını iki yana salladı. Hiç öyle değil, dedi. Çopot hiçbir zaman doğru dürüst bir yaşam süremezdi. Adam değil, bir köleydi o. Artık efendiler ortadan kalkınca Natasha'yı gözünde tanrılaştırdı. Çok fazla kurcaladınız bu işi çocuklar, dedi Semyon. Bu hoşuma gitmiyor. Biri kalkmış kendini asmış. İyi, güzel bir çizgi çekersin, olur biter. Biz yarını düşünmek zorundayız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu topluluk bir an önce buradan çekip gitmezse herkes kendini sallandırmaya başlayacak. Dönüşte topluluğumuzun önünde uzanan yolların neler olduğu üzerinde düşünmeye başladım. İçimizde bir bunalım baş göstermiş, bu bunalım birden büyümüştü. En fazla değer verdiğim şeylerin çoğu 5 yıllık çalışma süresince hemen hemen mucize gibi yaratılmış olan o pırıl pırıl canlı şeylerin nedenle alçak gönüllü olursam olayım çok değerli olduklarını kendimden gizleyemeyeceğim o şeylerin çoğu birbirine dolanıp uçuruma yuvarlanmak üzereydiler. Bizimki gibi bir toplulukta bireylerin önlerinde uzanan yolların belirsizliği bir bunalım oluşturmaz. Bireylerin gelecekleri hiçbir zaman açıkça ve kesinlikle belirlenmiş değildir. Hem bir bireyin geleceğinin açıklıkla belirlenmiş olması ne demektir? Topluluktan soyutlanmak, küçük burjuva duygu ve düşünceleri geliştirmek, yani yarın ne yiyeceğini hesaplamak, her zaman için geçerli bir nitelik edinmek. Bu nitelikler ne olabilir? Marangoz, ayakkabıcı, değirmenci. Yok, hayır, bizim yaşantımızda 16 yaşındaki bir çocuk için sahip olunması gereken en değerli nitelik mücadeleci olmak ve insan olmaktır. Çocukların oluşturduğu bu topluluğun gücünü düşündüm ve birden yanıldığımı anladım. Tamam, bulmuştum. Neden daha önce düşünemedim bunu? Bütün bunların tek nedeni durağanlıktı. Bir topluluk yaşamında durağanlığa bir an olsun yer verilmemeliydi. Çocuk gibi sevinçliydim o anda. Oh ne güzel, ne harikulade. Diyalektik her şeyi çözümler. Özgür bir çalışma topluluğu asla yerinde sayamaz. Genel gelişmenin evrensel yasası gerçek gücünü daha yeni göstermeye başladı. Özgür insan yaşantısının varlık nedeni hareket, aynı şeyi ortadan kaldıracak şey ise durağanlıktır. Evet, hemen hemen 2 yıldır hareketlilikten yoksunduk. Hep aynı tarlalar, aynı çiçek yatakları, aynı marangoz işliği ve aynı bahar, aynı kış. Büyük buluşumun ne etki uyandıracağını anlamak üzere çocukların gözlerine bakmak için bir an önce topluluğa varmaya can atıyordum. Beyaz Saray'ın önünde 2 taksi duruyordu. Lapot beni şu bilgiyle karşıladı. Harkov'dan bir kurul geldi. İyi, diye düşündüm. Bu sorunu da hemen çözümleriz. Büromda 3 kişi beni bekliyordu. Lyubov Savelyevna Jurinskaya, güçlü kuvvetli ama artık genç denemeyecek denli yaşlı, yılların izini taşıyan vişne çürüğü renkli bir giysi giymiş, parlak, iri gözlü bir kadın da, bir de ne sarışın ne kızıl, ne sakallı ne de sakalsız ya da küçücük bir sakallı olan özellikten yoksun bir kişi. Bunun bir elinde bir çanta vardı. Gözlükleri hep eğreti duruyordu. Bu yüzden boş eliyle durmadan onları yerleştiriyordu. Lyubov Savelyevna incelik olsun diye zorla gülümseyerek beni arkadaşlarına tanıttı. İşte yoldaş Makarenko, sizi tanıştırayım. Varvara Viktorovna Bregel, Sergey Vasilyevich Chaikin. En büyük amirim olan Varvara Viktorovna'nın topluluğa gelmesine hiçbir diyeceğim yoktu. Ama bu Chaikin de kim oluyordu? Eğit bilim profesörü olduğunu duymuştum. Bir çocuk yuvasının müdürü falan mıydı acaba? Bregel, özel olarak sizin yönteminizi incelemeye geldik, dedi. Buna kesinlikle karşı çıkıyorum, dedim. Benim yöntemim diye bir şey yok. Öyleyse ne yöntem uyguluyorsunuz? Olağan eğitim yöntemi. Bregel alaylı alaylı gülümsedi. Pek olağan bir yöntem olmadığı kesin, dedi. Bununla birlikte inceledikten sonra bir karara varacağız. Sonra insanların terminolojiyle oyun oynadığı o son derece sevimsiz konuşmalardan biri başladı. Bu insanlar terminolojinin gerçekliği tanımlayacağına inanmaktaydılar. Kısa kesmek için şöyle dedim. Sizinle böyle konuşmak istemiyorum. Dilerseniz size bir rapor vereyim ama şimdiden söyleyeyim, en azından 3 saat dinlersiniz. Bregel önerimi uygun buldu. Hemen orada oturduk. Kapımızı kapadık, anlatmaya başladım. 5 yıllık bir dönem içinde yaşanan deneyleri, kuşkuları, kaygıları, izlenimleri ve kavramları sözcüklerle ifade edebilmek için elimden geleni yapıyordum. Hiç de kolay bir iş değildi bu. Son derece önemli ve etkileyici fikirleri doğru olarak ifade edecek sözcükleri bulduğumu, akıcı bir dille, güzel ve anlamlı konuştuğumu sanıyordum. Elimdeki ameliyat bıçağını önlemli bir gözüpeklikle oradan oraya daldırıyor, o güne dek gizemli bir örtü altında kalmış alanları gözler önüne seriyor, geleceğin neler getirmesi gerektiğini, yarının güçlükleriyle nasıl savaşılacağını anlatıyordum. Ama ne olursa olsun büyük bir içtenlikle konuşuyor, kimsenin ne düşüneceğini umursamıyor ve bana göre kuramın bir ölçüde etkisiz, değersiz olduğunu, konulduğu yerde yama gibi kaldığını göstermekten sakınmıyordum. Jurinskaya beni dinlerken gözleri ve yüzü neşe içinde parıldıyordu. Bregel renk vermemeye çabalıyordu. Chaikin'in ne düşündüğünü merak edip kafamı yormadım. Sözlerimi bitirdiğimde Bregel tombul parmaklarını masanın üzerinde tıklattı. Ve içtenlik mi yoksa alay mı içerdiği belli olmayan bir tavırla şu sözleri söyledi. Hı, çok ilginç doğrusu. Son derece ilginç. Öyle değil mi Sergey Vasilyevich? Chaikin gözlüğünü yerine yerleştirdi. Önündeki kağıda eğildi. Bilgiçliğine yaraşır bir kibarlıkla yüzünü şekilden şekle sokarak nedenli saygılı bir kul olduğunu göstermeye, bu saygısını da yapmacık olduğunu belli etmemeye çabalayarak şu söylevi verdi. Bütün bu anlatılanlar iyi, güzel elbet. Ancak bazı noktaların aydınlığa kavuşması gerek bence. Şöyle ilk bakışta bazı teoremlerinizin yani önermelerinizin doğruluğu konusunda kuşku duyduğumu da belirtmek isterim. Gerçi siz bu önermeleri büyük bir coşkuyla aktardınız bize. Bu sizin nedenli iştenlikli olduğunuzu kanıtlar. Bu çok güzel bir şey. Ancak örneğin daha önceden bildiğimiz bir noktayı açıklamanızı bekledikse de atladığınızı gördük. Bu noktada burada bir çeşit yarışmalar düzenleniyormuş. Çocuklar birbirleriyle yarışıyorlarmış. En fazla iş yapan ödüllendiriliyor, en az yapan suçlanıyormuş. Tarlalarınızı sürerken böyle bir yarışma yapıldı, öyle değil mi? Bu konuda hiçbir şey söylemediniz. Belki yalnızca unuttuğunuz için. Ancak ben yarışmanın tam anlamıyla bir burjuva yöntemi olduğu konusundaki görüşümüzü paylaşıp paylaşmadığınızı bilmek istiyorum. Yarışma nesnelerle insanlar arasındaki dolaysız ilişkileri yok ederek onların yerine dolaylı ilişkiler getirir. Bu bakımdan yarışma bize göre geçerli bir yöntem değildir. Bu bir. İkincisi, çocuklara tatil günleri cep harçlığı veriyormuşsunuz. Ancak herkesin harçlığı aynı değilmiş. Kişilere sözüm ona hak ettikleri harçlığı veriyormuşsunuz. Böyle yapmakla çocuklardaki içsel dürtüleri etkisiz kılıp onun yerine dışsal dürtüler yarattığınızın farkında değil misiniz? Bu da sizce son derece maddeci bir ruhsal gelişmeye yol açmaz mı? Sonra bir de ceza verdiğiniz söyleniyor. Cezanın köle ruhlar geliştirdiğini bilmeniz gerekir. Oysa biz özgür kişilikler istiyoruz. Davranışları kızılcık sopasından korku duymakla ya da herhangi bir cezadan sakınmakla değil, içsel dürtülerle ve siyasal bilinçle yönlendirilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Bu Çaykin denen adam daha pek çok şey söyledi. Onu dinlerken Çehov'un bir deliyi öldüren adamı anlatan öyküsünü anımsadım. Sonra Çaykin'i öldürmeye gerek bulunmadığına karar verdim. Ona şöyle güzelce bir sopa çekmek yetecekti. Ama kızılcık sopasıyla ya da kamçı gibi bir eski düzengereciyle değil, basit bir kayışla, işçinin pantolonu düşmesin diye beline taktığı türden bir kayışla evire çevire dövmeliydi bu adamı. Bu ideolojik açıdan doğru bir uygulama olacaktı. Bregel Çaykin'in sözünü keserek bana sordu. Neden gülümsüyorsunuz? Yoldaş Çaykin'in söyledikleri gülünç mü sizce? Hayır hayır dedim. Hiç de gülünç değil. Acıklı mı öyleyse dedi Bregel. Böylece ilk kez gülümsediğini görüyordum. Hayır hiç acıklı değil. Ne gülünç ne acıklı. Olağan sözler. Bregel gözlerimin içine içine baktı. Göğüs geçirdi. Şakayla karışık, sizin canınızı sıkıyoruz değil mi? Dedi. Zararı yok. İnsanların boyuna canımı sıkmasına alışığım. Ben daha kötülerini de gördüm. Bregel birden bir kahkaha kopardı. Hep şaka ediyorsunuz yoldaş Makarenko, dedi. Sonra toparlandı. Ama yine de Sergei Vasilyeviç'e bir yanıt vermelisiniz, diye ekledi. Bir şeyler söylemeyecek misiniz? Bregel'e ciddi bir tavırla baktım. Gözlerimde biraz da rica okunsa gerekti. Bu soruların yanıtını Bilimsel Eğitim Kurulu araştırsa daha iyi olur bence. Onlar her şeyin en doğrusunu yapmayı bilirler, öyle değil mi? Şimdi gelin bir güzel karnımızı doyuralım, ne dersiniz? Bregel azıcık alındı bu sözlerimden. Pekala, dedi. Ha, bir de şunu soracaktım. Oprişko adlı öğrencinizi topluluktan atmışsınız, doğru mu? Sarhoşluktan atıldı. Şimdi nerede peki? Sokaklarda değil mi? Hayır, hayır. Çok yakınımızda. Bir kulakla oturuyor. Yani onu oraya evlatlık olarak mı gönderdiniz? Gülümsedim. Eh, onun gibi bir şey, dedim. Orada oturuyor yani. Emin misiniz? Evet, adım gibi eminim. Lukashenko adında bir kulakla oturuyor. O değerli köylü daha iki serseri evlatlık almış bulunuyor. Bu konuyu irdeleyeceğiz. Lütfen, lütfen iyi olur. Yemeğe gittik. Yemekten sonra Bregel'le Çaykin dolaşmak istediler. Şapkamı çıkararak Lyubov Savelyevna'yı selamladım. Ah sevgili Halk Eğitim Komiserliği yetkilileri. Burada çok sıkışık durumdayız. Elimizden geleni de yaptık. 6 aya kalmaz hepimiz sinir hastası oluruz bu durumda. Bize büyük bir şeyler verin. İşten başımızı döndürecek, bize göz açtırmayacak bir şeyler verin. Sizin yalnız ilkeleriniz değil daha başka şeyleriniz de var. Lyubov Savelyevna güldü. Sizi çok iyi anlıyorum dedi. Bu işi hallederiz. Gelin konuşalım bu konuda. Ama durun bir dakika. Siz yalnız ve yalnız gelecekten söz ediyorsunuz. Bu denetime canınız sıkılmadı mı? Hiç alınmadınız mı? Hayır efendim, neden alınayım? Başka türlü olamazdı ki. Peki varılan yargılar, Çaykin'in soruları sizi üzmüyor mu? Neden üzsün? Bilimsel Eğitim Komitesi o sorunları çözecek değil mi? Bunun tasası bana düşmez. Bregel o gece yatmadan önce izlenimlerini anlattı bana. Eşsiz bir topluluksunuz dedi. Ama ne olursa olsun yöntemleriniz korkunç. İçin için sevindim. İyi ki bunlar davulcularımızın nasıl eğitildiğini bilmiyorlardı. Bregel iyi geceler dedi. Ha, az daha unutuyordum. Çobot'un ölümünden sizi sorumlu tutmak kimsenin aklından geçmedi. Derin şükranlarımı dile getirmek üzere saygıyla eğildim. Zoporok. Zoporoklar 16. ve 18. yüzyıllarda Dinyeper Irmağı'ndaki Kortitsa Adası'nda özerk bir askeri topluluk oluşturan Kazaklar. Çocuklar şakadan Kazak geleneklerine öykünüyor, Zaporok rolü yapıyorlar. Zaporok toprakları. Bir yaz daha geldi ve biz bir kez daha güneşe ayak uydurarak özel müfrezeler halinde tarlalara vurduk. Bayrak müfrezesi olan 4. özel bir kez daha işe koyuldu. Başlarında her zamanki gibi burun bulunuyordu. Üniversite öğrencilerimiz Haziran ortalarında topluluğa geldiler. Sınıf geçme utkularından başka 2 yeni üyeyi de yanlarında getirdiler. Topluluk üyesi olmaları nedeniyle gelmekten başka seçenekleri bulunmayan Oksana ile Rakil'di bunlar. Onlarla birlikte kaşları ve gözleri görülmedik siyahlıkta bir yaratık olan Çerniyov'un kızı da geldi. Adı Galya Podgornaya'ydı. Semyon onu genel toplantıya getirdi. herkese tanıttı ve şunları söyledi. Şura size mektup yazarak bu Çernigov'un kızına yanık olduğumu söyledi. Böyle bir şey yok. Komsomol sözü veriyorum ki ona hiç yan gözle bakmadım. Galya'nın tatilde gidecek bir, ne derler, yeri yok yani. Bu yüzden buraya getirdim. Siz ölçün tartın, kimin haklı kimin haksız olduğuna karar verin sevgili arkadaşlar. Semyon otların üzerine çöktü. Toplantı bahçede yapılmaktaydı. Çernigov'un kızı şaşkın gözlerle bizim toplumumuza bakıyordu. Yalın ayak, çıplak kollu, bazıları düpedüz çıplak insanlardan oluşan bir toplumdu bu. Lapot dudaklarını büzdü, gözlerini kıstı. Koskocaman pürüzsüz göz kapaklarını bir iki açıp kapadı ve boğuk bir sesle şöyle dedi. Rica etsek yoldaş Çernigov'a, acaba bize şey söyler misiniz yani? Çernigovka'da orada bulunan herkes de kulak kesildi. Şey, babamızı tanıyor musunuz? Çernigov'un kızı kızarıp bozardı. Çekingen bir tavırla, hayır dedi. Ya, demek öyle dedi Lapot. Dudaklarını biraz daha büzdü. Biraz daha gözlerini kırpıştırdı. Peki, Amentü'yü biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Peki Dinyeper nehrini geçebilir misiniz acaba? Çernigov'un kızı allak bullak oldu bu soru üzerine. Ne diyeceğini bilemedi. Bilmem ki, iyi yüzerim herhalde Dinyeper'i de geçebilirim. Lapot düşünebilmek için büyük bir çaba harcayan bir ahmak havalarında kalabalığa döndü. Dudaklarını uzatmıştı yine. Gözlerini durmadan kırpmaktaydı. Burnunu ve de elinin işaret parmağını havaya kaldırdı. Yüzünde en küçük bir gülme izi görülmüyordu. Durumu kısaca şöyle özetleyebiliriz. Babamızı tanımaz, Amentü hak getire, Dinyeper'i geçebilir ya da belki geçemezse... Geçer geçer diye bağırdı çocuklar. Peki Dinyeper'i geçemezse hiç değilse Kolomağa geçebilir mi acaba? Çocuklar hep birazdan gülerek geçer geçer diye bağırdılar. Öyleyse Zaporok süvarilerine katılabilir ha? Evet katılabilir. Hangi birlik? 5. Öyleyse kafasına kum serpin. Zaporok kumu askeri birlik temsilcileri her yıl Zaporok ordusuna bir ataman, baş seçerler. Seçim sırasında bir tören yapılır. Törende yeni atamanın başına kum serpilir. Bana sorarsan diye bağırdı oradan Karabanov. Yalnız atamanların başına kum serpilir. Lapot Semyon'a doğru elini uzatarak "Be hey Kazak!" diye seslendi. Söyle bakalım, yaşam gelişir mi, gelişmez mi? Gelişir elbet. Ne olmuş? Ne olmamış ki? Eskiden yalnız reislerin başına kum serpilirdi. Şimdi herkesin başına serpiliyor. Ha, şu mesele, dedi Karabanov. Haklısın. Zaporok topraklarına gitmek fikri, Jurinskaya'dan aldığımız bir mektup üzerine gelişti kafalarımızda. Bu mektupta, Hortitsa adasında büyük bir çocuk topluluğu kurulacağı söylentilerinin dolaştığı bildiriliyordu. Jurinskaya mektubuna Halk Eğitim Komiserliği'nin Gorkililerin bu yeni topluluğun çekirdeğini oluşturmasını istediğini de duyurmuştu. Bu tasarının ayrıntıları henüz belirlenmiş değildi. Jurinskaya'ya yaptığım başvurulara kesin yanıtlar veremiyor, daha bir süre karar alınmayacağını, her şeyin Dinyeper tasarımlarına bağlı olduğunu söylüyordu. Harkov'da neler olup bittiği konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Ancak toplulukta çok şeyler oluyordu. Çocukların ne düşler kurduğunu bilemiyordum. Dinyeper nehri, ada, büyük tarlalar ya da belki bir fabrika düşlüyorlardı, kim bilir. Çoğu kendimize ait bir gemi düşüyle avunuyordu. Lapot kızlara takılıyor, eski geleneklere göre kadınların Hortitsa adasına alınmayacağını, kızların Dinyeper kıyılarında bir yere yerleştirileceğini söylüyordu. Üzülmeyin diye avutuyordu onları sonra da. Arada bir ziyaretinize geliriz. Kendimizi asmak falan istersek de bu işi adada yaparız. Sizin için çok daha iyi olur hem. Üniversite öğrencileri de Dinyeper'de bir adaya konma düşlerimize ve şakalarımıza katılıyor, henüz tümüyle kurtulamadıkları sahne oyunculuğu heveslerini kendilerini seve seve kaptırıyorlardı. Topluluk çocukları Dinyeper'deki yaşantıyla ilgili yığınla parodi hazırlamışlardı. Elbet bunun için birkaç kişinin Taras Bulba'yı iyice incelemesi gerekmişti. Akşamları bahçede sayısız temsiller veriliyor, herkes gözlerinden yaşlar gelesiye gülüyordu. Bu oyunların sonu gelmiyordu bir türlü. Çocukların öykünme gücü tükenmek bilmiyordu. Bir bakıyorduk, Karabanov sahne perdesinden yapılma pantolonu giymiş, bahçede beliri veriyor. Buna benzer bir pantolonun nasıl yapılacağı konusunda uzun bir söyle çekmeye koyuluyordu. Söylediğine göre bunu yapmak için tam 13,5 metre kumaşa gerek vardı. Bir bakıyorduk, halkın hırsızlık yapmakla suçladığı bir Zaporok kazağının idam sahnesi canlandırılıyor. Efsanevi gelenekleri tümüyle uygulamak için ellerinden geleni yapıyorlar. İdam sopalarla gerçekleştirilecektir. Ancak sopayı eline alacak kimsenin bir testi ateşli su içmesi gerekmektedir. Ateşli su vodka demektir. Vodka olmadığına göre celladın önüne bir küp su konmalıdır. Cellat bu suyu içecektir. Oysa yıllarca susuz kalmış biri bile bitiremez bunca suyu. Bir başka gün işe gitmek üzere yola çıkmaya hazırlanan dördüncü özel buruna bir asa ve bir bunçuk. Bunçuk, Kazak liderliğinin simgesi olan ucunda at kılı bağlanmış sopa sunuyor. Asa olarak sakız kabağı veriliyordu. Bunçuksa düpedüz ağaç dalından yapılmıştı. Burun bu onur payelerini büyük saygı gösterileriyle kabul ediyor, pusula iğnesi gibi döne döne dört bir yana selam veriyordu. Yaz böylece geçti gitti. Zaporok tasarımı bir tasarı olarak kalmıştı. Öyle ki çocuklar oyun oynamaktan bile bıktılar. Ağustos'ta üniversite öğrencilerimiz yeni bir kümeyi de yanlarına katarak gittiler. Beş komutan saflarımızdan ayrılmıştı. Ama bunların hiçbiri 2. müfrezenin komutanı, en yakın dostum ve Gorki topluluğunun ilk üyelerinden biri olan Anton Bratchenko'nun açtığı yara kadar büyük bir yara bırakmadı geride. Bratchenko da sonunda Rafaklı olmuştu. Bir hayli yılımı verdiğim sevgili çocuk Osatçı da gitti. Azılı bir hayduttu Osatçı. Şimdi ise Harkov'daki teknik okula giden ince, uzun, tığ gibi, yakışıklı, güçlü, güvenli, kendine özgü bir yiğitliği ve özgüveni olan bir delikanlı görüyordum karşımda. Koval onun için şöyle dedi. İşte sana örnek bir komsomol, Osatçı. Böyle bir komsomol üyesinden ayrılmak öyle acı ki. Doğru söylüyordu. Osatçı 2 yıldır değirmen müfrezesinin komutanlığını yürütüyor, görevin yüklediği karmaşık sorumlulukları omuzlarında başarıyla taşıyordu. Ardı arkası kesilmeyen anlaşmazlıkları çözümlemek, çeşit çeşit köylüyle uğraşmak, herkese dert anlatmak, yoksul köylüler kuruluyla uğraşmak hep ona bakıyordu. Ve Osatçı bu işleri çok iyi yürütmüştü. Resmi kayıtlara göre anası babası bilinmeyen ama onuruna sürülmüş olan İrkutsk valisinin oğlu lekesini hiçbir zaman temizleyemeyen Georgievski de bizi bırakıyordu. Utkulu 8. müfrezenin komutanı Şinidder de 5.'nin komutanı Marusya Levchenko da gidiyorlardı. İşçi üniversitesine gidecek öğrencileri uğurladığımız anda Gorki toplumunda ne denli çok çoluk çocuk bulunduğunu, şimdi yalnız çocuk başımıza kaldığımızı gördük. Komutanlar kurulundaki çocuklar daha dün küçükler arasındaydı. 2. müfrezeye Vitka Bogoyavlenski, 3. müfrezeye Oprişko'nun yerine Kostya Şarovski getirilmişti. 5.'ye Natasha Petrenko, 9.'ya Mitka Jeveli seçilmiş, dev yapılı Fedorenko ise sonunda 8. müfrezenin komutanlığına getirilmeyi başarmıştı.